Ayrım 10.
Şener, onları yüreklendirelim dedi. Kargaşalık çıkararak Ramses'in iktidarını zayıflatsınlar. Şayet Ramses onları sindirmeye kalkışırsa bu davranışıyla onların gözünden düşer. Amuz ile Badüş, yıllar boyu Mısır'da faaliyet gösteren Hitit casus şebekesinden geriye kalan iki kişiydi. Herkesin birbirini tanıdığı tüccar topluluğu dışında kaldıkları için Seramana tarafından bulunup ortaya çıkarılamamışlardı. Delta'da onları destekleyenlerin sayısı azımsanacak gibi değildi. Ofir, Şenar, Amos ve Badüş, Ramses'e karşı yapılacak savaşa karar veren gerçek bir savaş konseyi oluşturuyordu. Ofir, Hitit birlikleri şu an neredeler diye sordu. Badüş, Bedevi habercilere göre Kadeş tepelerinde mevzilenmişler. Mısır ordusunun taarruz ihtimaline karşı garnizon takviye edilmiş. Şenar alaylı bir ifadeyle kardeşimi tanırım dedi. Saldırmadan duramayacaktır. Kadeş Savaşı sırasında Amos ile Badüş şaşkına uğramış iki tutsak rolünü oynayarak Ramses'i bir tuzağa çekmişlerdi. Ama Ramses bu ölümcül tuzaktan kurtulmasını bilmişti. İki bedevi de bu başarısızlıkların acı anısını yüreklerinden atmak için yanıp tutuşuyordu. Büyücü Badüş'e haddinin talimatları nedir diye sordu. Ramses'i çökertmek için her yolu denemek. Ofir bu belli belirsiz emrin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir yandan Mısır kendi egemenliğindeki prensipleri tekrar ele geçirmişti ve Hititler buraları geri alacak durumda olmadıklarını biliyorlardı. Öte yandan imparatorun oğlu ile kardeşi tahtı ele geçirmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlardı. Şu an iktidar muvattalisin elindeydi ama bu ne kadar sürebilirdi? Kadeş bozgunu, Kenan ülkesiyle Suriye'ye karşı yapılan karşı saldırının başarısızlığı ve bu toprakların Mısır tarafından geri alınışı sırasında hiçbir tepkide bulunulmaması, Hitit İmparatorluğu'nun taht kavgası yüzünden zayıfladığını gösteriyordu. Ama bu acı gerçek, Ofir'in görevini yerine getirmesine engel olamayacaktı. Ramses, ölümcül darbeyi yediği zaman yeni bir ateş haddi coşturacaktı. Ofir, Badüş ile Amos'a, ''Siz ikiniz, Yahudilerin arasına sızmaya devam edin.'' diye emretti. Adamlarınız Yahova'nın yandaşları olduklarını açıklasınlar ve tuğlacıları Musa'nın peşinden gitmeye zorlasınlar. Kralın ablası Dolant, kral ve kraliçe çiftinin yokluğu sırasında sarayda olup bitenler hakkında bize bilgi verecek. Bense çevresinde ne tür bir savunma oluşturulursa oluşturulsun Kaha ile meşgul olacağım. Şenar, Aşa'yla da ben ilgileneceğim diye mırıldandı. Ofir, sizin yapacağınız daha önemli bir şey var dedi. Kardeşim ortadan kaldırmadan önce Aşa'yı kendi ellerimle öldürmek istiyorum. Neden önce kardeşinizden başlamıyorsunuz? Büyücünün bu teklifi Mısır tahtını elinden alan zorba hükümdara karşı Şenar'ın kalbinde yeni bir kin alevinin parlamasına neden oldu. Ben güçlerimizi yeniden düzenlemek için Piramses'e gidiyorum. Siz Şenar, güneye doğru yola çıkın. Şenar sakalını karıştırdı. Ramses'i geciktirmek için mi? Niyetiniz bu mu? Sizden daha fazlasını bekliyorum. Hangi olanaklarla? Ofir Muvattalis'in stratejisini açıklamak zorundaydı. Hititler kuzeyde Delta'yı ele geçirecekler. Nubyeliler de güney sınırını geçip Elefantin'e saldıracaklar. Ramses aynı anda farklı yerlerde çıkaracağımız yangınları söndürmeyi başaramayacak. Bana kim yardım edecek? İyi eğitilmiş savaşçılardan oluşan bir birlik sizi Güneş kentinin yakınında bekliyor. Ayrıca aylardan beri hediyelere boğduğumuz Nubyeli kabile reisleri de yanınızda olacak. Bu bölgeye doğru ilerleyen Ramses aslında kendi ayağıyla bir tuzağa girdiğini bilmiyor. Onun bu tuzaktan sağ çıkmamasını sağlayın. Geniş bir gülümseme Şenar'ın yüzünü aydınlattı. Ne tek tanrıya ne de öteki tanrılara inanırım. Ama şansıma yeniden inanmaya başladım. Bu değerli müttefiklerden neden daha önce bana bahsetmediniz? Ofir kesin emir almıştım diye yanıtladı. Bugün o emirleri hiçe mi sayıyorsunuz? Size güveniyorum Şenar. Şu andan itibaren bana verilen hedeflerin hepsini artık biliyorsunuz. Ramses'in ağabeyi hışımla bir tutam ot koparıp rüzgara doğru savurdu. Sonra ayağa kalktı ve birkaç adım attı. Nihayet büyücünün hakimiyetinden kurtulup özgürce hareket etme fırsatını elde ediyordu. Ofir'in kafası büyü, hile ve karanlık güçleri kullanmaktan başka bir işe çalışmıyordu. Oysa Şenar çok daha sade ve çok daha vahşi bir strateji benimseyecekti. Daha şimdiden kafasının içinde yüzlerce fikir kaynaşıyordu. Ramses'in yolculuğunu kesin olarak durdurmak. Şu an onun tek hedefi buydu. Eşsiz başarıları Şenar'ın yüreğini kemiren Ramses. Büyük Ramses. Şenar kendi kusurlarının ne olduğunu biliyordu ama hiçbir yenilginin yıkamadığı bir özelliğe sahipti, inat. Öfkesi giderek büyüyor ve ona iki ülke efendisine kafa tutacak gücü veriyordu. Bulunduğu kırlık araziye hakim olan huzurlu ortamı hisseden Şenar birden titredi. Ramses'i neyle suçlayacaktı? İktidara geldiği günden beri Seti'nin halefi ne ülkesine karşı ne de halkına karşı hiçbir suç işlememişti. Ülkesiyle halkını sürekli korumuş, yiğit bir savaşçı gibi davranmış, kalkınmayı ve adaleti kesin olarak sağlamıştı. Onu büyük Ramses olmasından başka neyle suçlayabilirdi ki? 25. Muvattalis askerlerin ve tüccarların temsilcilerinden oluşan bir konsey toplantısında eski bir Hitit imparatorunun bir zamanlar söylemiş olduğu sözleri tekrarladı. Günümüzde cinayet kral ve ailesi içinde olağan hale geldi. Kraliçe ve oğlu öldürüldü. Bundan dolayı böylesine facialardan sakınmak için yeni bir yasa çıkarmak zorunlu hale gelmiştir. Kimse kral ailesinden birini öldürmesin, kimse ona karşı kılıç ya da hançer çekmesin ve hiç kimse hükümdara bir halef bulmak için çalışmasın. Böylelikle Muvattalis bir halef arayışının kesinlikle söz konusu olamayacağını vurguluyordu. Hükümdar, iktidara cinayetle çözüm aramanın tarihe karışmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra kardeşi Hattuşil ile oğlu Urhiteşup'a güvenini yenilediğini açıkladı. Oğlu Urhiteşup'a ordunun başkomutanlığı görevini verdiğini söyledi. Başka bir deyişle Hattuşil'in elinden asker üzerindeki yetkisini alıyor ve Urhiteşup'u dokunulmaz kılıyordu. Urhiteşup'un yüzündeki muzaffer gülümsemeden ve Hattuşil'in sıkıntılı ifadesinden Muvattalis'in yerine geçecek kişinin kim olduğunu anlamak aslında hiç de güç değildi. Kamburlaşmış bir şekilde siyah kırmızı renkli yün paltosunun içine gömülmüş olan imparator bitkin görünüyordu. Açıkladığı kararlar üstünde herhangi bir yorumda bulunmadan çevresini saran korumalarla birlikte çekildi. Öfkeden çılgına dönen güzel rahibe Putuhepa, kocasının bir gün önce ona verdiği gümüş küpeleri yere atıp çiğnedi. Olacak şey değil. Kardeşin imparator seni yerin dibine geçirdi. Üstelik seni önceden uyarmadan. Muvattalis ketum bir adamdır ve ben hala önemli görevlerimi muhafaza ediyorum. Ordu senden yan olmadıkça Urhiteşup'un keyfine bağlı bir kukla olacaksın. Generallerle ve sınırlarımızı koruyan kalelerin subaylarıyla sağlam dostluklarım var. Ama imparatorun oğlu başkentte ülkenin efendisi gibi hüküm sürüyor. Urhiteşup sağduyulu insanları ürkütüyor. Peki bu adamların onun safına geçmemeleri için ne kadar para dağıtmamız gerekecek? Çok, ama tüccarlar bize yardım edecekler. İmparator neden fikir değiştirdi? Oğluna karşıydı ve onu ortadan kaldırma projemizi onaylamıştı. Hattuşil, Muvattalis asla çılgınca bir harekette bulunmaz diye hatırlattı. Belki de askerlerin tehditlerini hesaba katmıştır. Urhiteşup eski ayrıcalıklarını tanıyarak onu yatıştırdı. Çok yanlış. Bu savaş delisi adam iktidarı ele geçirmek için bu durumdan yararlanacaktır. Hattuşil uzun bir süre düşündü. Belki de imparator bu davranışıyla bize bir mesaj vermek istiyor. Urhiteşup haddinin en güçlü adam olduğuna göre artık bizi kendine bir tehlike olarak görmeyecektir. Onu devirmek için bundan uygun bir zaman olabilir mi? Ben böyle inanıyorum ki imparator üstü kapalı bir biçimde elini çabuk tutmanı tavsiye ediyor. Vurmak gerekir. Hem de hiç geciktirmeden. Urhiteşup'un kahinlerine danışmak için Tanrıça İştar'ın tapınağına gelmesini bir süredir bekliyordu. Bu atamadan sonra bu ziyareti yapması kaçınılmaz olacaktır. Hitit ordusunun yeni komutanı istikbalini öğrenmek için acele edecektir. Bu ayini ben yöneteceğim. Ve onu öldürdüğüm zaman tanrıların gazabına uğradığını söyleyeceğim. Kalay, kumaş ve yiyecek maddeleriyle aşırı derecede yüklü eşekler ağır adımlarla Hitit başkentine giriyordu. Kervan başı eşekleri bir tüccarın başında durduğu tezgaha doğru götürüyordu. Bu tüccar teslim aldığı malların listesini ve miktarını kontrol ediyor, borç belgelerini hazırlıyor, sözleşmeleri imzalıyor, borcuna sadık olmayanları mahkemeye sevk etmekle tehdit ediyordu. Tüccarların baş temsilcisi olan 60 yaşlarında çok şişman bir adam tüccarlar mahallesinde dolaşıyordu. Yapılan alışverişleri dikkatle gözlüyor ve bir anlaşmazlık halinde hemen müdahale ediyordu. Hattuşil ile karşılaştıklarında yüzündeki gülümseme kayboldu. Başında bir saç bantı, üzerinde renkli bir kumaştan yapılmış elbisesiyle imparatorun kardeşi alışılmadık derecede endişeli görünüyordu. Tüccar, haberler kötü dedi. Sorun mal teslimatıyla mı ilgili? Hayır, daha kötü. Sorunumuz Urhiteşup'la. Ama imparator ekonominin yönetimini bana verdi. Urhiteşup buna pek aldırmıyor sanırım. Nasıl bir sorun çıkardı? İmparatorun oğlu askerlere daha iyi maaş vermek için her ticari işlemden bir miktar vergi alınmasını emretti. Bu durumu sert bir şekilde protesto edeceğim. Yararı olmaz çünkü olan oldu. Hattuşil kendini fırtınada kaybolmuş bir kazazade gibi hissediyordu. İmparator ilk kez ona güven duymamıştı. Kardeşi Hattuşil böylesine önemli bir haberi Muvattalis'in ağzından değil de başkasından öğreniyordu. İmparatordan bu vergiyi kaldırmasını isteyeceğim. Tüccar, başaramazsınız dedi. Urhiteşup tüccarların elinde avucunda ne varsa hepsini alarak Hitit'in askeri gücünü artırmak istiyor. Buna karşı çıkacağım. Tanrılar yardımcınız olsun Hattuşil. Hattuşil 3 saatten beri İmparator Sarayı'nın küçük ve soğuk bir salonunda bekliyordu. Hattuşil normalde kardeşinin özel dairesine protokol kurallarına gerek duymadan girebilirdi. Oysa bu kez Muvattelis'in özel muhafız kıtasının iki yeri imparatorun huzuruna girmesini engellemişti. Bir mabeyinç isteğinin ne olduğunu sormuş fakat imparatoru görme konusunda herhangi bir söz vermemişti. Neredeyse gece oluyordu. Hattuş'un muhafızlardan birine mabeyinciye haber verin, daha fazla bekleyemeyeceğim dedi. Asker tereddüt etti, arkadaşına baktı. Sonra bir anda kayboldu. Diğer muhafız zorla girmek istediği takdirde Hattuşi'nin göğsünün elindeki mızrakla delmeyi hazır bir şekilde bekliyordu. Mabeyinci tekrar göründü. Yanında düşmanca bakışlı 6 muhafız vardı. İmparatorun kardeşi tutuklanacağını ve bir daha çıkamayacağı bir hapishaneye atılacağını düşündü. Mabeyinci ne istiyorsunuz diye sordu. İmparatoru görmek istiyorum. İmparatorun bugün hiç kimseyi kabul etmediğini söylemedin mi? Uzun süre beklemenin yararı yok. Hattuşi oradan uzaklaştı. Muhafızlar yerlerinden kımıldamadılar. Hattuşil saraydan çıkarken gücünden duyduğu keyifle gözleri parlayan Urhiteşup'la karşılaştı. Dudaklarında alaycı bir ifade olan Hitit orduları komutanı Hattuşil'i selamlamadı bile. İmparator Muvattalis sarayının terasından başkent Hattuşaş'ı seyrediyordu. Kurak bozkırların ortasındaki muazzam bir kayaya oturtulmuş bu kent, Hititlerin yenilmez gücünün simgesiydi. Sırf görüntüsü bile istilacıların cesaretini kırmaya yeterdi. Hiç kimse onun kulelerini ele geçiremez ve hiç kimse tapınakların yer aldığı imparatorluk tepesine ulaşamazdı. Hiç kimse ama Ramses hariç. Büyük Firavun Mısır tahtına çıktığından beri bu büyük kaleyi sarsıyor, Hitit imparatorluğuna ağır darbeler indiriyordu. Yenilgiye uğramanın korkutucu olasılığı sık sık Muvattalis'in aklından geçiyordu. Kadeş'te bozgundan kıl payı kurtulmuştu ama şansı her zaman yaver gidecek miydi? Ramses gençti, muzafferdi ve tanrıların sevgili kuluydu. Hitit tehdidini ortadan kaldırana kadar durmayacaktı. Savaşçı bir ulusun imparatoru olmasına rağmen Muvattalis başka bir strateji düşünmek zorundaydı. Mabeyinci Urhiteşup'un ziyaretine haber verdi. Gelsin. Urhiteşup'un asker yürüyüşü döşeme taşlarını sağladı. Fırtına tanrısı size göz kulak olsun baba. Ordu yakında kaybedilen toprakları tekrar ele geçirmek için hazır olacak. Duyduğuma göre tüccarların keyfini kaçıran yeni bir vergiyi yürürlüğe koymuşsun. Bütün bu tüccarlar alçak ve vurguncu insanlardır. Onların zenginliği ordumuzu güçlendirmeye yarayacak. Ama Hattuşil'in sorumluluğuna verdiğim alanlara tecavüz ediyorsun. Hattuşil de kim oluyor? Onu huzurunuza kabul etmeyi reddetmediniz mi? Kararlarımın nedenlerini açıklamak zorunda değilim. Beni halefiniz olarak seçmekle en doğru olanı yaptınız baba. Ordu çok memnun, halk güven içinde. Gücümüzü artırmak ve Mısırlıları yok etmek için bana güveniniz. Urhiteşup, senin yürekli olduğunu biliyorum. Ama daha öğrenmen gereken çok şey var. Haddinin dış politikası Mısır'la sürekli olarak savaşmaktan ibaret olamaz. İki türlü insan vardır, yenen ve yenilen. Hititler sadece birinci kategoride yer alabilir. Sayemde biz daima yenenlerden olacağız. Sen benim emirlerime uymakla yetin. Ne zaman saldırıya geçeceğiz? Başka projelerim var oğlum. İmparatorluğun gerek duyduğu bu savaşı neden geciktiriyoruz? Çünkü Ramses'le görüşmek zorundayız. Biz Hititler düşmanla mı görüşeceğiz? Aklınızı mı kaçırdınız baba? Muvattalis öfkelendi. Benimle bu tonda konuşmanı men ederim. İmparatorun önünde diz çök ve af dile. Urhiteşup kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu ve yerinden kımıldamadı. İtaat et, yoksa... Muvattalis'in nefesi kesildi. Dudakları acı içinde çarpılan ve gözleri donuklaşan imparator ellerini göğsüne götürdü ve döşeme taşlarının üzerine yığıldı. Urhiteşup sadece seyretti. Kalbim taş gibi... Sarayın doktorunu çağır. Bütün yetkileri istiyorum. Bundan böyle ordulara sadece ben emir vereceğim. Çabuk bir doktor. İktidardan vazgeçin. Ben senin babanım. Beni ölüme mi terk edeceksin? İktidardan vazgeçin. Vazgeçiyorum. Sözüm söz. 26. Kabile reislerinden oluşan konsey Musa'yı dikkatle dinliyordu. Aklanmasından sonra Musa'nın halk arasındaki popülaritesi o kadar artmıştı ki bazılarının peygamber olarak adlandırdığı bu adamın söyledikleri artık kulak ardı edilemezdi. Libni boğuk bir sesle Tanrı seni korudu dedi. Onu övgüler düz ve ömrünün geri kalanını dua ederek geçir. Benim gerçek niyetimi biliyorsun. Şansını zorlama Musa. Tanrı bana Yahudi halkını Mısır'dan çıkarmamı buyurdu. Ben de ona itaat edeceğim. Aaron değneğini yere vurdu. Musa haklı. Bağımsızlığımızı kazanmak zorundayız. Kendi topraklarımızın üzerinde yaşadığımız zaman mutluluğa ve refaha kavuşacağız. Mısır'dan hep birlikte çıkalım ve Yahova'nın buyruğunu yerine getirelim. Libni isyan etti. Neden halkımızı felakete sürüklemek istiyorsunuz? Orada ayaklananları toptan yok eder, polis boyun eğmeyenleri tutuklar. Musa, korkuyu kafamızdan atmamız gerek dedi. İmanımız sayesinde Firavun'u yenecek ve onun gazabından kurtulacak gücü bulacağız. Peki Yahova'ya burada, doğduğumuz bu toprakların üzerinde hizmet etsek olmaz mı? Musa daha önce söylediklerini tekrarladı. Tanrı bana göründü ve seslendi. Kaderimizi o çizdi. Onu reddetmek bizim sonumuzu getirir. Kaha adeta büyülenmişti. Se ona evrendeki bir kum tanesinden tüm yıldızlara kadar her türlü varlığa hayat veren ve tanrıların heykellerinde yoğunlaşan enerjiden söz ediyordu. Ramses'in büyük oğlu Se onun girmesine izin verdiği tapınaklarda tanrıların taşlar figürlerine uzun uzadıya bakmaktan kendini alamıyordu. Çocuk hayran kalmıştı. Bir rahip onun ellerini ve ayaklarını yıkamış, ağzını doğal sodyum karbonat ile temizlemesini istemiş ve son üzerine beyaz bir peştemal giydirmişti. Kağa tapınağın için ilk adımlarını atar atmaz, sessizliğe ve doğal kokulara bürünmüş bu dünyadaki garip gücün varlığını hissetti. Bu büyü hayatın bütün unsurlarını birleştiriyordu. Bu büyük firavunu ve onun yoluyla da halkını besliyordu. Stau Kağa'ya Amon tapınağının laboratuvarını gösterdi. Bu laboratuvarın duvarları, dinsel merhemlerin yapım sırlarını ve dünya ışıksız kalmasın diye Horus'un gözlerini iyileştiren tanrıların uyguladıkları tedavileri anlatan metinlerle kaplıydı. Kağa metinleri büyük bir heyecanla okuyor ve olabildiğince çok hiyeroglifi aklında tutmaya çalışıyordu. Bütün bu metinleri ayrıntılarına varıncaya kadar incelemek için tapınaklarda kalmayı ne kadar isterdi. Hayatın taşıyıcısı olan bu işaretler sayesinde eski insanların bilgeliği günümüze aktarılıyordu. Stow, gerçek büyü asıl burada kendini gösterir dedi. Bu tanrıların insanlara felaketi savmak ve beladan kurtulmak için verdiği silahtır. İnsan kendi kaderinden kaçabilir mi? Hayır, ama daha mutlu yaşayabilir. Bu da kaderin darbelerinden kurtulmak anlamına gelmez mi? Şayet gündelik yaşamı büyüye dönüştürmesini öğrenirsen, gökyüzünün ve yeryüzünün, gece ve gündüzün, dağların ve ırmakların sırlarını anlayacak güce sahip olacaksın. Kuşların ve balıkların dilini anlayacak, güneşle birlikte her şafak vakti yeniden doğacak ve suların üzerinde süzülen ilahi gücü göreceksin. Bu bilgiyi bana öğretecek misin? Sebat edersen, kibire ve tembelliğe karşı yapacağın mücadeleden galip çıkarsan öğretebilirim. Bütün gücümle mücadele edeceğim. Babanla ben büyük güneye gidiyoruz. Birkaç ay burada olmayacağız. Kaha somurttu. Burada kalmanı ve bana bu büyüyü öğretmeni isterdim. Yapacağın mücadeleyi zaferle sonuçlandır. Buraya her gün gelecek ve taşların üzerlerindeki kutsal işaretleri içine sindireceksin. Böylece dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korunmuş olacaksın. Daha da güvenlikte olman için seni bir muskayla ve koruyucu bir kumaşla donatacağım. Stau yaldızı bir tahta sandığın kapağını kaldırdı. Canlılığı ve büyümeyi simgeleyen papirüs sapı biçiminde bir muska çıkardı. Muskaya bir kurdele geçirdikten sonra Kaan'ın boynuna astı. Sonra bir kumaş şeridini açıp üzerine mürekkeple sağlıklı ve güzel bir göz resmi çizdi. Mürekkep kurur kurumaz kumaşı oğlanın sol bileğine sardı. Dikkat et! Bu muska ile kumaş kaybolmasın. Onlar olumsuz enerjilerin kanına karışmasını önleyecekler. Manyetizmacı rahipler tarafından özel bir sıvıyla yüklendikleri için önleyici ve koruyucu olarak yardımcı olacaklar. Bu formülleri yılanlar mı biliyor? Yılanlar gerçeğin iki cephesini oluşturan yaşam ile ölüm hakkında bizden daha fazlasını bilirler. Onların mesajını alabilmek her bilimin amacıdır. Senin çırağın olmak ve ilaç hazırlamak isterdim. Senin yazgın tedavi etmek değil, hükümdarlık etmektir. Hükümdarlık etmeyi istemiyorum. Benim ilgimi hiyeroglifler ve bilimin formülleri çekiyor. Bir firavun birçok insanla görüşmek istiyor ve birçok sorunu çözmek zorundadır. Bense sessizliği yeğliyorum. Yaşam bizim arzularımıza uymaz. Madem ki büyü denen şeye sahibiz, neden uymasın? Musa ve Arun toplu göçün yapılması gerektiğine inanan iki kabile reisiyle birlikte yemek yiyorlardı. Kapı çalındı. Arun açtı. Seraman eşikten içeri girdi. Musa burada mı? İki kabile reisi hemen Musa'nın önünde durdular. Beni izle Musa. Arun, onu nereye götüreceksin diye sordu. Bu sizi ilgilendirmez. Beni güç kullanmaya zorlamayın. Musa ileri çıktı. Geliyorum Seraman'a. Sardunyalı Musa'yı kendi arabasına bindirdi. Muhafızların kullandığı iki arabanın eşliğinde olanca hızıyla Pir Ramses'ten çıktı ve çöle doğru yöneldi. Seraman'a kumlar ve küçük taşlardan oluşan bir düzlüğe bakan küçük bir tepenin önünde arabasını durdurdu. Tepeye kadar çık Musa. Çıkış pek zor olmadı. Rüzgarın aşındırdığı bir kayanın üzerine oturmuş olan Ramses Musa'yı bekliyordu. Çölü ben de senin kadar seviyorum Musa. Sina çölünde birlikte unutulmaz saatler yaşamadık mı? Peygamber Firavun'un yanına oturdu. İkisi de aynı yöne bakıyorlardı. Senin kafanı kurcalayan hangi tanrı Musa? Tek tanrı, yani gerçek tanrı. Oysa sen Mısır'ın bilgeliğiyle yetiştin Musa. Kutsal olanın birçok farklı yüzü olduğunu inandın. Beni geçmişe götüremezsin. Benim halkımın yeni bir geleceği var ve bu gelecek Mısır'ın dışında. Yahudilerin kendilerini Yahova'ya adamaları için 3 günlük bir yürüyüşten sonra varacakları çöle gitmelerine izin ver. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Ordunun onları çölde geçirecekleri bu 3 gün zarfında sıkı bir şekilde koruması gerekecek. Bugünün koşulları içinde gideceğiniz yol üzerinde bedevi baskınlarına uğramanız göz ardı edilemeyecek bir olasılık. Silahsız ve korumasız bir topluluk olarak böyle bir saldırı sonucunda büyük kayıplar verebilirsiniz. Yahova bizi koruyacaktır. Yahudiler de benim vatandaşlarım. Onların güvenliğinden ben sorumluyum. Bizler senin tutsaklarınız. Yahudiler istedikleri yere gidip gelmekte, Mısır'a girip Mısır'dan çıkmakta özgürdürler. Ama yasalara saygılı olmak koşuluyla. Tam da savaş zamanında benden istediğin akıl almaz bir şey. Ayrıca Yahudilerin birçoğu senin peşinden gelmez. Ben yine de halkıma vaat edilmiş topraklara doğru rehberlik edeceğim. Nerede bu topraklar? Yahova onu bize gösterecek. Yahudiler Mısır'da bu denli mutsuzlar mı? Bunun hiç önemi yok. Önemli olan sadece Yahova'nın iradesidir. Bu katı tutumunun nedeni nedir? Bir Ramses'le başka tanrıların da hoşgörüyle kabul edildiği tapınaklar var. Yahudiler de buralar dinançları doğrultusunda yaşayabilirler. Bu bizim için yeterli değil. Yahova sahte tanrıların varlığını hoş karşılamaz. Yanılmıyor musun Musa? Bilgelerimiz ezelden beri kutsal olanın tekliğine temel yasasında ve çokluğuna da yeryüzündeki farklı görüntülerinde saygı gösterdiler. Akhenaton öteki yaratıcı güçleri göz ardı edip sadece Aton'u kabul ettirmeyi kalkışınca büyük bir hata işledi. Bugün onun iddiası pürüzleri giderildikten sonra yeniden canlanıyor. Belirli bir toplum dışında herkesi dışlayan bir tanrının varlığı, toplumlar arasındaki inanç alışverişini önler ve uluslararası kardeşlik umudunu yok eder. Yahova tüm doğru insanların koruyucusu ve yardımcısıdır. Yoksa Amon'u unuttun mu? O kötülüğü kovar, seven bir kalpten gelen duayı duyar ve kendisini çağıranlara anında koşar. Amon ilaç kullanmadan körün gözünü açan bir doktordur. Onun gözünden hiçbir şey kaçmaz. O hem tek hem de çoktur. Yahudiler Amon'a değil, Yahova'ya iman ederler ve ancak Yahova'nın öncülüğünde yazgılarını bulabilirler. Böylesine katı bir iddia insanları ölüme götürür Musa. Ben kararımı verdim ve kararımda direteceğim. Tanrı'nın isteği bu. Bu amaçla seçilen tek kişinin sen olduğunu inanman kendini beğenmişlik değil mi? Senin düşüncen beni ilgilendirmiyor. Demek dostluğumuz bitiyor. Yahudiler beni lider olarak seçecekler. Sen bizi tutsak eden bir ülkenin efendisisin. Sana karşı duyduğum dostluk ve saygı ne olursa olsun bütün bunlar benim görevimin önünde silinmelidir. Sen böyle inat ederek Maat yasasını hakaret etmiş oluyorsun. Bunun benim için hiçbir önemi yok. İnsanlıktan önce var olan ve insanlık yok olduktan sonra da türecek olan yasanın üzerinde olduğunu mu sanıyorsun?